Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 25. Ayrım. Fanon'un Aydın Kişiliği ve Düşünceleri. Frantz Fanon, bütün dünyada tanınan hümanist, devrimci, eylemci ve enternasyonalist bir aydındır. Ancak bu nitelemeler onun özgünlüğünü belirtmeye yeterli değildir. Fanon, benzeri az bulunan düşünce ve inançları ile davranış ve yaşamı birbirine uyumlu üçüncü dünya aydınlarından biridir. Asıl mesleği psikiyatristlik olan Fanon, başlıca çalışmalarında bu uzmanlık alanından yararlanmıştır. Toplumsal psikiyatri, bireyin psikolojisinin toplumsal ve siyasal ilişkilerine etkisi, yabancılaşma ve benzeri konularda yapmış olduğu çalışmalar, bu alanda yapılmış en özgün katkılar olup, düşünceleri geniş tartışmalara ve incelemelere konu olmuştur. Fanon'un eserleri belli başlı dünya dillerine çevrilmiştir ve sayısız baskıları yapılmaktadır. Düşünceleri üzerine yapılan incelemelere yenileri katılmakta ve yayınlanmaktadır. Fanon kişiliğini ve düşüncelerini burjuva değerlerden ve özlemlerden tamamen arındırmış bir aydındır. Kariyerizm ve elitizmden nefret eder. Uzlaşmacılığı ve fırsatçılığı, pragmatizmi, rantçılığı ve pazarlamacılığı, dogmatizme ve güce boyun eğmeyi kabul etmez. Fanon doğru bildiğini her koşulda özgürce söylemekten ve eyleme dökmekten çekinmez. Gerçek bir devrimci kişiliktir bu. Fanon'un bu özelliklerini yapıtlarında bulduğumuz gibi yaşamı da bunu kanıtlar. Belki de bu özelliği nedeniyledir ki Fanon insanlık için yeni bir insan tipinin yaratılması üzerinde önemli durmuş, durmaksızın bunun sözünü etmiş, bunun arayışında olmuştur. Uzlaşmayı, boyun eğmeyi, taklit etmeyi ve yabancılaşmayı aşarak baş kaldırmış insan Fanon'a göre bu doğrultuda ilk adımını atmıştır. Fanon'a göre yabancılaşmayı doğuran şey baskı ve sömürüdür. Efendinin köleye, sömürgecinin yerli halka, beyaz ırkın siyahlara, kapitalistin işçiye uyguladığı baskı yabancılaşmanın temel nedenidir. Köle efendi olmayı özler ve bu özlemini içselleştirir. Zenci, beyaz adam karşısında duyduğu aşağılık kompleksini ona benzemeye ve onu taklit etmeye çalışarak gidermeye çalışır. Yerli halk sömürgeciyi taklite yönelir. Onun değerlerini benimser. İşçi, iç dünyasında burjuva değerleri yaşatır ve onlara boyun eğer. İşçilikten kurtulup kendi işine sahip olmayı düşler. Bütün bu durumlar insanı kendi gerçekliğinden uzaklaştırır ve yabancılaştırır. Kişiliksiz ve kimliksiz yapar. İnsan öz varlığına yabancılaşır, insani değerler yozlaşır. Nevrotik, huzursuz ve mutsuz bir insan tipi ortaya çıkar. Ve bu durum sistemi yeniden üretir ve sürekli kılar. Fanon, yeni bir insan oluşumunun arayışındadır. Ona göre, bu insan kendini mücadele süreci içinde bizzat kendi öz eylemleri ile yaratabilir. Fanon ve Yeryüzünün Lanetlileri. Yeryüzünün Lanetlileri, Fanon'un en özgün, en tanınmış yapıtıdır. Yayınlandığı zaman gerek Avrupa'da gerekse 3. Dünya ülkelerinde şok etkisi yapmış ve yoğun tartışmalara konu olmuştur. Yayınlandığı dillerde 3. Dünya'nın kendi öz sesi, anti-sömürgeci klasik değerlendirmesiyle okuyucuya tanıtılmıştır. Fransızca baskının kapağında alt başlık olarak Le Classique de la Décolonisation, İngilizce baskının kapağında Classic of Anti-Colonialism, üst başlık nitelemesiyle yayınlanmıştır. Gerçekten de Fanon'un kitabı, sömürgecilik konusunda bugüne kadar yazılmış en özgün ve en radikal yapıtlardan biridir. Fanon'un bu kitabında incelediği başlıca konular şunlardır. Sömürgeci uygulamanın yerli halkta yarattığı bölünmeler ve psikolojik durumlar, ulusal bağımsızlık, ulusal burjuvazi, ulusal bilinç, ulusal kimlik ve kültür, kendi özüne yabancılaşma, devrimci şiddet, yeni insanın oluşumu. Fanon bu konuları birbirleriyle diyalektik ilişkileri içinde dinamik bir yaklaşımla inceler. Devrimci şiddete yeni bir yorum getirir. Ulusal kurtuluşu amaçlayan devrimci şiddet, aynı zamanda yeni insanın yaratılması ve devrimcileşip özgürleşmesinin aracıdır. Fanon'a göre sömürge halkı, özgürlük hareketi sürecinde tarihini yazar ve yaratırken, aynı zamanda kendini de yeni bir kişilikle bizzat kendi eylemi ve eliyle yaratıp özgürleştirir. Bu süreç yeni insanın oluşumuna giden yoldur. Fanon, Ulusal Kurtuluş Savaşı için ulusal burjuvaziye güvenmez ve yer vermez. Fanon'a göre ulusal burjuvazi sömürgecilerle işbirliği içindedir. Bu nedenle ulusal burjuvazi öncülüğünde kazanılacak bağımsızlık, emperyalizmle, uzlaşmayla ve sömürgeciliğin yeni sömürgecilik biçiminde sürdürülmesiyle sonuçlanacaktır. Fanon, Avrupa uygarlığını şiddetle eleştirir ve suçlar. Üçüncü dünya halklarına Batı uygarlığını taklit etmemeyi önerir. Yeryüzünün lanetlilerinin sonuç bölümü, üçüncü dünya halklarına yöneltilmiş, Fanon'un yüreğinden ve bilincinden kopan bir çığlık, bir çağrı, adeta Fanon'un vasiyeti gibidir. Fanon görüşlerini masa başında üretmemiştir. Kendisinin de içinde yaşadığı ve yakından tanıdığı üçüncü dünya toplumlarının somut gerçekliğini titiz, nesnel ve özgür bir yaklaşımla analiz etmiş ve sonuçları korkusuzca dile getirmiştir. Bu nedenle düşünceleri üçüncü dünya insanı için elle tutulurcasına canlı ve gerçektir. Çünkü Fanon'un düşüncelerinin kaynağı devrimci pratiktir. Tıpkı Mao, Ho Chi Minh, Che Guevara, Amilcar Cabral ve diğerleri gibi. Sömürgecilikten nefret eder. Söylemi militancıdır. Yöntemi devrimcidir. Davranışı eylemcidir. Bunun yanında Fanon'un sımsıcak bir hümanizmi ve ateşli bir enternasyonalizm özlemi vardır. Uluslararası İşçi Sınıfı Marşı'nın, enternasyonalin ilk dizesini kitabına isim olarak alması bir rastlantı değil, bilinçli ve anlamlı bir seçimdir. Fanon ve devrimci şiddet. Fanon'un düşüncelerinde şiddet konusunun özel bir yeri vardır. Fanon'a göre sömürgecilik her zaman bir şiddet sorusalıdır. Sömürgeciliğe ve ezenlere karşı silahlı mücadele meşrudur ve gereklidir. Fanon'a göre şiddet devrimci ve özgürleştirici bir araçtır. Fanon'un görüşleri Türkiye'de tanınıp değerlendirilmedi, tartışılmadı. 1980 öncesi hiçbir kitabı tam olarak Türkçe'ye çevrilmemişti. 1980 sonrasında ise Fanon'un kitaplarına ilgiyi İslamcı hareket gösterdi ve yayınladı. İlerici yayıncılar ve çevirmenler 1980 sonrasında da Fanon'a ilgi göstermedi. Bu dönemde Fanon'dan ilk ve yanılmıyorsak tek söz eden kişi İsmail Beşikçi oldu. Mayıs 1990'da yapılan bir söyleşide İsmail Beşikçi, Fanon'un ulusal kurtuluş ve devrimci şiddet konusundaki görüşlerini özlü bir biçimde yorumladı. Frantz Fanon'un sömürge ülkelerde ulusal kurtuluş hareketlerinin gelişmesiyle ilgili bir görüşü var. O görüşü şöyle özetlemek mümkündür. Sömürge ülkelerde halk yığınlarını örgütlemek, onları siyasal mücadele içine, ulusal kurtuluş mücadelesi içine katmak, hele hele silahlı mücadele düzeyine getirmek son derece güç bir olaydır. Bu düşünüldüğü kadar kolay olmayan, kolayca hayata geçirilebilen bir olay değildir. Çünkü bu ülkelerde halk, insanlar korkutulmuştur, sindirilmiştir. Halk yılgındır. Devamlı korku ve panik içindedir. İnsanlar kendilerine güvenemezler. Ailelerine, akrabalarına, aşiretlerine güvenemezler. Kendileri üzerinde devletin gözetiminin ve denetiminin sürekli olduğunu düşünürler. Halk yarınına güvenemez, geleceğine güvenemez. Sağlam, tutarlı inançları yoktur, beklentileri yoktur. İnançlarını tamamen kaybetmiştir. Bu insanlar, bu halk kendilerini olağanüstü küçük görür. Düşmanlarını ise olağanüstü derecede büyük görür. Düşmanı onun için, onlar için ulaşılmaz yüce bir yerdedir. En iyisi bu düzeni kabul edip yaşamı böyle sürdürmek gerekir. Emperyalist devlet veya sömürgeci devlet halktan, insanlardan iki şey istemektedir. Sizi biz yönetiyoruz. Siz ilkel, geri bir halksınız. Sizi yönettiğimiz için kendinizi şanslı saymalısınız demektedir. Bizden hiçbir şey istemeyin. Sizler için ne gerekiyor, ne kadar gerekiyor biz biliriz ve yerine getiririz. İkinci olarak kendisinin yüce, kutsal otoritesine kayıtsız şartsız itaat istemektedir. Topluköy aramaları, topluköy dayakları, işkenceler, işkenceyle karşılaşma tehlikesi halkın gözünü korkutmuştur. Böyle bir ruhsal ve böyle bir toplumsal ortamda siyasal faaliyet yürütmek, insanları ulusal kurtuluşçu bir faaliyet içine sokmaya çalışmak çok güçtür. Fakat ulusal kurtuluşçu güçlerin bu zorlukları yenmeleri gerekir. Sabırla, kararlılıkla, ısrarla halk yığınlarına kendi çıkarlarının nerede durduğunun anlatılması gerekir. Neden bu kadar köleleştirildiler, ezildiler, neden bu köleliğe aşağılanmaya razı oldular? Bunların anlatılması gerekir. Dünyanın başka yerlerindeki insanların, halkların yaşantılarından söz etmek gerekir. Frantz Fanon, sömürgeciliğin, sömürge insanının ruhsal yapısını nasıl biçimlendirdiğini anlatmaya çalışmaktadır. Siyasal ve ideolojik çabaların sürdürülmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Şöyle demektedir. İşte böyle bir süreçte herhangi bir militanı örgüte kazandırdığınız zaman ve bu insan düşmana karşı ilk kurşunu sıktığı zaman ilk önce kendisini öldürür. İlk kurşunla birlikte militanın köle kişiliği, ezik kişiliği ölür. İlk kurşun bunları öldürür. İnsan ilk kurşunla birlikte yeniden doğar. Yepyeni bir insan olarak doğar. Bu artık kendine, ailesine, akrabalarına, halkına güven duyan bir kişidir. Yarınına, geleceğine güvenir. Gelecekten beklentileri vardır. Kendini düşmanın karşısında olağanüstü derecede küçümsemez. Düşmanını olağanüstü derecede büyük görmez. Her şeyi yerli yerinde görmeye çalışır. Dostunu, düşmanını ayırt eder. İlk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini, kimliksizliğini, korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir, sömürgeciler içindir ve artık böyle bir kişiyi, bu insanları durdurmak mümkün değildir. Bu insanların eylemleri derinleşerek, yaygınlaşarak sürer gider. Parantez içinde İsmail Beşikçi, PKK üzerine düşünceler, Melsa Y. 1992, S. 58-59. Fanon, Günümüz Dünyası ve Emperyalizme Karşı Mücadele. Fanon'un görüşlerine benzer görüşleri olan ve ondan etkilenmiş başka bir üçüncü dünya aydını Brezilyalı Paula Freire'ın ezilenler üzerine son derece değerli ve özgün bir incelemesi var. Ezilenlerin pedagojisi adını taşıyan bu incelemesinin, kanımızca o da bir toplumsal psikoloji klasiğidir, 22 yıl sonra yayınlanabilen Türkçe baskısına P. Freire ile yapılmış bir konuşma eklenmiştir. Bu konuşmada Freire ilginç bir gözlemini aktarıyor. ABD'de yaşama deneyimlerinden, birinci dünyada üçüncü dünyanın varlığını keşfettim. ABD'deki gettolar gibi. Ayrıca berbat bir ırk ayrımı ve bir tür ırkçılık olan dil şövenizmini de keşfettim. Bu gerçekliği eş zamanlı olarak buldum ve yaşadım. Ayrıca ayrıma uğradım. Parantez içinde, belki öteki yabancılar özellikle de göçmenler kadar değil, çünkü pek çok kişi benden ve çalışmalarımdan haberdardı. Fakat zaman zaman ayrıma uğradığımı hissettim. Benim İspanyol olduğumu düşünen insanlar, onlara Brezilyalı olduğumu söylediğim zaman daha mesafeli oluyorlardı. Bu sanırım Cambridge'de fazla Brezilyalı olmaması yüzündendi. Birinci dünyadaki üçüncü dünyayı keşfederken, üçüncü dünyadaki birinci dünyanın yönetici sınıfın varlığının da açıkça farkına vardım. Parantez içinde, P. Freire, Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Y. 1991, sayfa 166. Birinci dünyada üçüncü dünyanın varlığı, üçüncü dünyada birinci dünyanın varlığı. Bu son derece önemli ve anlamlı bir tespittir. Çağımızın gerçeğini, globalizmin sınıfsal boyutunu kavramada bir ipucu olabilir. Dünya burjuvazisi, kapitalist ekonomik ilişkileri dünya çapında entegre ediyor ve sınıfsal çıkarları temelinde bütünleştiriyor. Emperyalizmin günümüzdeki uluslararası ideolojisi, globalizm ve yeni dünya düzeni uygulamaları, üçüncü dünya ülkelerinde yeni oluşumları ortaya çıkarıyor. Bölgesel savaşlar, etnik çatışmalar, ulusal ekonomilerin temellerinin tasfiyesi ve özelleştirmeler, yabancı sermaye ile tam bir birleşme, doların ulusal paraları tasfiyesi, emperyalist kültürün ulusal dil ve kültürleri tahribi ve benzeri. Üçüncü dünya ülkelerinin burjuvazileri ve asker sivil aydınları bu süreçte emperyalizmle gönüllü bir işbirliği içinde bulunuyor. Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki üçüncü dünya ülkelerinin zenginliklerinin yağmalanması ve yerli halkların katledilmesi, uygarlıklarının yıkıma uğratılması, ekonomilerinin ve toplumsal, siyasal yaşamlarının müdahale altında çarpıtılması. Sömürgecilikten yeni sömürgeciliğe, emperyalizmden globalizme uzanan bu süreç 500 yıldır devam ediyor. Emperyalist kapitalist sömürgecilik, yıkıcı bir barbarlık, sömürü ve gericilik olarak 3. dünya halklarının üzerinde egemenliğini sürdürmeye devam ediyor. Oluşturulmuş olan denetim mekanizmaları sayesinde emperyalist metropollerin bunalımlarının faturası 3. dünya halklarına ödetiliyor. Böylece metropollerdeki sınıf çelişkileri yumuşatılıyor ve sıcak çatışmaya dönüşmesi önlenmiş oluyor. Yakın tarih boyunca meydana gelen bütün devrimler metropollerde değil, zayıf halklarda meydana geldi. Zayıf halklar sistemin patlama ve kopma noktaları olma özelliğini sürdürüyor. Emperyalist sömürünün ve ekonominin damarları 3. dünya halkları tarafından kesilmedikçe metropollerdeki sınıf çelişkilerinin sıcak çatışmaya dönüşmesi mümkün görünmüyor. 3. dünya ülkeleri emperyalizmin zayıf halkaları ve sıcak bölgeleri olma özelliğini sürdürüyor. Bu ülkelerde sınıfsal ve ulusal kurtuluş birlikte kazanılabilir. Emperyalizm çağında bağımsız kapitalist gelişme gösterebilecek ulusal burjuvazilerin olması mümkün değildi. Son yüzyılın tarihi de bunu artık reddedilemez bir biçimde kanıtlamıştır. Ulusal burjuvaziler bütün dünyada emperyalizme entegre olarak, yani sömürgeciliğin işbirlikçi burjuvazileri olmuşlardır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, NATO ve benzeri uluslararası kurumlar da yeni sömürgeciliğin ortak yönetim ve düzenleme organları görevini görüyor. Üçüncü dünya halklarının bu karabasandan kurtuluşunun yolu tektir: devrim. Emperyalizmin işbirlikçisi burjuvaziyi ve onunla birlikte bütün emperyalist ilişkileri tasfiye edecek, işçi ve emekçi sınıfların toplumsal kurtuluşuyla birlikte ulusal bağımsızlığı da kazandıracak, ulusun geleceğini emekçi sınıfların ellerinde biçimlendirecek bir devrim. Emperyalizmin çekiç gücünü, borç alacaklarını, dolarını, ideoloji ve kültür ajanlarını kökünden tasfiye edecek bir devrim. Emekçi halkların kendi kaderlerini belirlemesine eşitlik, özgürlük, kardeşlik, işbirliği ve dayanışma temelinde yaşama geçirdikleri bir devrim. Emperyalizm olgusunu doğru bir biçimde değerlendirip gerekli sonuçları çıkaramayan hiçbir devrim stratejisinin böyle bir devrimi gerçekleştirebilme şansı, hatta yaşadığımız somut gerçeklikte karşılığı yoktur. İçeriğinin doğru doldurulması gereken anti-emperyalist bir devrim stratejisinin sınıfsal temelde oluşturulması göreviyle karşı karşıyayız. Fanon'un düşünceleri, üretildiği somut koşulların değişmesine ve aradan yıllar geçmesine rağmen eskimemiştir. Fanon bize hazır bir emperyalizmle mücadele teorisi ya da reçetesi sunmuyor. Ancak düşünceleri ve soruna yaklaşımı devrimci özünü ve canlılığını koruyor. Yeni bir anti-emperyalist stratejisi oluşturulması açısından son derece öğretici, yaratıcı ve esinlendiricidir. Bunun yanında Fanon'un özlemleri de halen geçerliliğini koruyor. emperyalist sömürgeciliğin, sömürünün ve ırk ayrımının sona erdiği bir dünya. Dünya halklarının kendi kaderlerini özgürce kendi elleri ve güçleriyle belirlediği, kendi öz ulusal kimlik ve kültürleriyle onurlu ve başı dik, eşit ve özgürce işbirliği ve dayanışma içinde kardeşçe yaşadığı bir insanlık dünyası. Ezenin, sömürülenin, ırkçılığın, insani değerlere ve ideallere yabancılaşmanın yaşanmadığı güzel bir dünya. Yeni insanın, yeni bir uygarlığın, hümanist ve enternasyonalist dünyası. Emeğin, sevginin, insani değerlerin ve ilişkilerin en yüce değer, temel ve amaçla olduğu bir dünya. Hiç kuşkusuz bu sosyalist bir dünya olacaktır. İşte Fanon böyle bir dünyayı özlüyor. Sosyalist Yayınlar. 25. ayrımın sonu. Sayfa 251. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Franz Fanon. Seslendiren Neşe Demirtola. Seslendirme bitiş tarihi 3 Nisan 2015.